Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın adı İslam'da İktisat Nizamı, konu İslam'da Şirket. İnan Şirketi. İki bedenin mallarıyla ortaklaşmalarıdır. Yani iki kişinin bedenleriyle çalışmak ve kazancı aralarında paylaşmak üzere ortaya koydukları malda şirketleşmeleridir. Bu türlü şirkete inan denmesinin sebebi her iki ortağın tasarrufta birbirlerine eşit olmalarıdır. Bunların hali, aynı hızda ve aynı hizada bulunan iki at sürücüsünün atlarının yularlarının da eşit olmalarına benzetilmiştir. Bu şirket sünnet ve sahabenin icması ile caizdir. İnsanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe döneminden beri bu ortaklığı devam ettirmektedirler. Şirketlerin bu çeşidinde sermaye nakit para olarak ortaya konulur. Çünkü nakit para malların değeri ve satın alınacak eşyanın fiyatıdır. Değeri tespit edilmeyen mal ve eşyanın akit yapılırken şirkete konması caiz değildir. Şayet akit sırasında değeri tespit edilir, sermayeye çevrilirse o zaman caiz olur. Aynı zamanda sermayenin malda tasarrufta bulunmaya imkan verecek şekilde belli olması da şarttır. Miktarı ve keyfiyeti meçhul bir sermaye üzerine şirket caiz değildir. Yine ortada bulunmayan bir mal veya borç üzerine de şirket caiz olmaz. Çünkü şirketin dağılması esnasında sermayeye başvurmak gerekir. Borç ise tasarrufu hemen mümkün kılmaz. Halbuki tasarruf şirketin maksadıdır. Miktar bakımından mali şeylerin eşit olması şart değildir. Yine ortaya konulan malların aynı cinsten olması da şart değildir. Ancak ortaya konulan mallar akit yapılırken tek bir değer üzerinden tespit edilmeli ki mallar tek bir mal gibi olabilsin. Mısır ve Suriye parası ile ortak olunabilir ve değişik nakitlerle ortaklık gerçekleşebilir. Yeter ki her iki taraf bir değerde uzlaşsın. Böylece nakit ayrılığı yerine ortak tek bir değer ortaya konmuş olur. Çünkü ortaya konulan şirket sermayesinin herkesçe bilinen, ortaklardan birinin malı diğerinden ayırt edilmeyecek şekilde tek bir sermaye halinde olması şarttır. Malın ortakların tasarrufunda olması da şarttır. İnan şirketi vekalet ve emanete yani güvene dayanır. Ortaklardan her biri malını arkadaşına verdiğinde ona güvenmiş, arkadaşına o malda tasarruf izni ve de vekalet vermiş olur. Şirketin kuruluşu tamamlanınca ortaklar birleşmiş olur. Dolayısıyla ortakların her birinin bizzat kendi bedeniyle çalışmaya başlaması gerekir. Çünkü şirket onların bedenleri üzerinde kurulmuştur. Şirkette tasarruf yetkisini kullanmak için ortaklardan birinin bedeniyle çalışmak üzere herhangi bir kimseye kendi yerine vekil tayin etmesi caiz değildir. Bilakis tüzel bir şahsiyet kazanmış bulunan şirket uygun görürse çalışmasını istediği herhangi bir kişiyi ücretli olarak çalıştırabilir. Ancak ortaklardan yalnızca birinin yerine ücretli olarak çalışamaz. Ortaklardan her birinin şirketin çıkarına uygun bir şekilde şirket namına alım satımda bulunmaları caizdir. Yine şirket adına satılan şeyin bedelini veya alınan şeyi teslim alabilir. Şirketin borcu hakkında tartışır, borcu talep eder, havale alır, havale eder, kusurlu malı geri verebilir. Şirketin sermayesinden ücretli işçi tutabilir ve ücret verebilir. Çünkü menfaatler mallar üzerinde gerçekleşmektedir. Böylece ortak kendi malında alışveriş yapar gibi olur. Ortak, şirket namına araba ve benzeri eşyayı satabilir. İsterse alışverişe ait bir mal gibi arabayı kiralayabilir ve böylece arabanın sağlayacağı menfaat aynen mal gibi şirkete ait olmuş olur ve ortaklık böylece yürür. Ortakların koydukları malda eşit olmaları şart değildir. Fakat yetkide eşit olmaları şarttır. Koydukları mal birbirine göre fazla olabileceği gibi eşit de olabilir. Kazanç ise anlaşmalarına bağlıdır. Kazançta da hem eşit olabilirler hem de biri diğerinden fazla olabilir. Bu durum akit sırasında ortaya koydukları şartlara bağlıdır. Bu hususta Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Kâr akit yapanların üzerinde anlaştıkları şartlara göredir. Abdurrezzak el-Cami'de rivayet etti. İnan şirketinde zarar ortaya koyulan mal miktarına bağlıdır. Eğer koydukları mal miktar bakımından eşit ise zarar da yarı yarıyadır. Eğer konan mal üçte bir ise zarar da üçte bir olarak tahakkuk eder. Eğer bunun dışında bir şart yapmışlarsa onların şartının bir değeri yoktur. Şartlarına bakılmaksızın zarar hükmü infaz edilir. Zarar hükmü zarar mal nispetine taksim edilir şeklindedir. Çünkü beden para olarak herhangi bir şeyi kaybetmez. Bedenin zararı sadece sarf ettiği emeğidir. Böylece zarar yalnız malda kalır. Bu zararda ortakların hisselerine göre paylaşılır. Ortaklaşma vekalet etmektir. Vekalet hükmüne göre vekil tazmin ettirilemez. Zarar ise müvekkilin malına düşer. Abdurrezzak el-Cami kitabında Ali radıyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet etti. Zarar malların miktarına göredir, kar üzerinde anlaştıkları şartlara göredir. Ebdan şirketi. Bu şirket ortaya mal koymaksızın iki veya daha fazla kişinin sadece bedenleriyle yani elleriyle yani emekleriyle kazanmak hususunda belli bir işi yapmak üzere ortaklık kurmalarıdır. Yapılacak olan işin zihinsel ya da bedeni olması fark etmez. Mesela zanaat sahibi kimselerin zanaatları ile ilgili bir işi yapmak üzere ortak olmaları gibi. Elde ettikleri kazanç kendi aralarında taksim edilir. Mühendis, doktor, avcı, hamal, marangoz, şoför ve benzerlerinin bir araya gelerek yapacakları ortaklık da bu kapsamda değerlendirilir. Hepsinin aynı zanaatı yapmakta ortak olmaları şart olmadığı gibi hepsinin zanaatkar olması da gerekmez. Çeşitli zanaat dallarından anlayanların bir araya gelerek ortak olmaları caizdir. Çünkü onlar serbest ve mübah bir kazanç üzerinde ortak oldukları için ortaklıkları sahihtir. Bir grup sanatkarın kendi aralarında anlaşmaları gibi. Eğer üç kişi bir araya gelip biri şirketi idare, ikincisi mal alma, üçüncüsü de eliyle çalışmak üzere muayyen bir iş üzerinde bir şirket kurarlarsa bu ortaklık caiz, kurdukları şirket sahihtir. Buna binaen bir fabrika kurmak üzere birkaç işçinin bir araya gelip şirketleşmeleri caizdir. Bunların tümünün ya da bir kısmının zanaatkar olmaları fark etmez. Zanaatkarı, işçisi, katibi ve bekçisi bir araya gelerek şirket kurdukları takdirde bunların hepsi fabrikanın ortağı sayılırlar. Ancak kazanç elde etmek için üzerinde ittifak ettikleri işin mübah olması şarttır. Yapılacak iş haram ise ortaklıkta caiz olmaz. Ebdan şirketinde karın dağıtımı ortakların üzerinde anlaştıkları şartlara göre eşit veya fazla olabilir. Çünkü çalışma kazanmayı gerektirir. Ortakların iş hususunda birbirinden üstün olmaları caiz olduğu gibi elde edilen kazançta da birbirinden üstün olmaları caizdir. Ortaklardan her birinin işini yaptıkları kimseden ücretin tamamını veya imal ettikleri malın değerini malı satın alan kimseden isteme hakkı vardır. Onları ücretle çalıştıran veya onlardan yaptıkları malı alan kimse ücreti ve malın değerini onlardan birine veya hepsine verebilir. Malın bedeli veya ücreti ortaklardan birine ödenmesi halinde borç ödenmiş olur. Eğer ortaklardan biri çalışır, diğerleri çalışmazsa elde edilen kar aralarında taksim edilir. Çünkü onlar iş üzerinde birbirlerine kefil durumlardırlar. Dolayısıyla onlardan biri bir işi yaptığı zaman diğerlerinin de elde edilen gelirden pay alma hakları doğar. Ortaklardan biri bir başkasını kendisine vekaleten beden ortağı yapamayacağı gibi kendi yerine ortak gibi çalışmak üzere birini ücretle çalıştırma hakkına da sahip değildir. Çünkü sözleşme kendi zatı üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle doğrudan doğruya ortakların bizzat kendilerinin çalışması gerekir. Çünkü şirkete ortak edilen yani ortak olarak belirlenen onun bedenidir. Fakat ortaklardan biri isterse ücretle işçi çalıştırabilir. Bu durumda ücretli olarak çalıştırma işi şirket tarafından şirket adına yapılmış bir iş olur. Bu işçi çalıştırmayı doğrudan ortaklardan biri yapmış olsa dahi bunu ne kendi yerine ne de kendine vekaleten yapmış olmaz ve onu kendi yerine ücretli tutmuş olmaz. Her ortağın tasarrufu şirket adına yapılmış bir tasarruf sayılır ve ortaklardan birinin kabul ettiği bir iş diğerleri için de bağlayıcıdır. Bu şirket Ebu Davud ve Esreme'nin Ebu Übeyde bin Abdullah bin Mesud'a isnat ettikleri hadise göre caizdir. Abdullah bin Mesud dedi ki, Bedir günü elde edeceğimiz ganimet üzerinde ben, Ammar bin Yasir ve Sa'd bin Ebi Vakkas bir şirket kurduk. Fakat ben ve Ammar bir şey getiremedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tatbikatı gördü ve bir şey demedi. Ahmet bin Hanbel şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları ortak yaptı. Bu hadis, sahabeden bir grubun bedenleriyle yapacakları bir iş ki o da düşmanla savaşmaktı, üzerine bir araya gelerek ortaklık kurmaları ve savaşı kazandıkları takdirde elde edecekleri ganimetleri aralarına paylaşmaları hususunda açık ve net bir ifadedir. Ganimetlerle ilgili hüküm bu şirket yapısına uymaz şeklindeki sözlere gelince hadiste böyle bir ifade yer almamaktadır. Çünkü ganimetlerle ilgili hüküm Bedir Savaşı'ndan sonra inmiştir. Sahabenin bu şirketi kurduğu dönemde ise ganimetlerle ilgili hüküm henüz mevcut değildi. Daha sonra inen ganimetlerle ilgili hüküm ise oluşturulan şirketi yani ortaklığı feshetmedi. Sadece savaşa katılanların elde edecekleri ganimetlerin taksimini belirtti. Böylece Ebdan şirketine ait hüküm bu hadiste sabit olmaktadır. Mudarebe şirketi. Kıradan şeklinde de isimlendirilen bu şirket beden ve malın ortaklığı anlamına gelmektedir. Yani bir kişinin bir başka kişiyle ticaret yapması, elde edilen kazancın da aralarındaki anlaşmaya göre paylaşılması için mal vermesidir. Ancak müdarebe şirketinde zarar ortakların anlaşmalarına göre değil, şeriatın belirttiği hususa göredir. Bu türlü şirkette zarar, özel olarak malın üzerinde olur. Sermaye sahibi ile çalışan, kendi aralarında kar ve zarar üzerinde ittifak etmiş olsalar da, zarar çalışana değil, mala yüklenir. Kar, aralarında taksim edilir fakat zarar sermayeden karşılanır. Çünkü şirket vekalet etmektir. Hakkındaki hükme göre vekil zararı tazmin etmez. Zarar sadece vekalet veren üzerine düşer. Abdurrazık el-Cami kitabında Ali radıyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet etti. Kar, koştukları şartlara göredir. Zarar ise malların miktarına göredir. Mal olarak beden zarar etmez. Sadece harcadığı emekten zarar eder. Böylece zarar mal üzerinde kalır. Bedeniyle çalışacak olan ortağa mal teslim edilmediği ve mal ile baş başa bırakılmadığı müddetçe müdarebe şirketi sahih olmaz. Çünkü müdarebe malın çalışana teslim edilmesini gerektirir. Müdarebe şirketinde çalışanın payının belirlenmesi ve üzerinde müdarebenin cereyan ettiği sermayenin de bilinen bir miktar olması gerekir. Birlikte çalışmaya şahs koşmuş olsalar dahi sermaye sahibinin bedenen çalışanla beraber çalışması sahih değildir. Mal ortağı şirkete ait malda tasarruf yetkisine de sahip değildir. Aynı şekilde mal sahibi şirkete ait işlerde de kesinlikle tasarruf hakkına sahip değildir. Mal üzerinde tasarrufta bulunma ve yetki bedenen çalışan ortağa yani müdaribe aittir. Çünkü şirket akdi mal sahibinin bedeni üzerine değil çalışanın bedeni ve mal sahibinin malı üzerine yapılmıştır. Böylece mal sahibi şirket karşısında bir yabancı gibidir. Mal sahibinin şirkette tasarruf yetkisi yoktur. Ancak bedeniyle çalışan ortak da tasarruf hususunda mal sahibinin izin verdiği hususla mukayyet olup ona muhalefet edemez. Bu caiz değildir. Sadece kendisine verilen izinle tasarrufa sahiptir. Eğer mal sahibi olan ortak, çalışan ortağının yalnızca yün ticareti yapmasına izin vermiş ise yahut deniz yolu ile malın naklini yasaklamış ise o takdirde mal sahibinin görüşü geçerlidir. Bu, mal sahibi şirkette tasarruf edebilir demek değildir. Bunun anlamı, müdarip yani çalışan ortak, mal sahibi ortağın kendisine izin verdiği konu ve sahanın dışına çıkmaz demektir. Bununla beraber şirkette tasarruf yalnız çalışan ortağa aittir. Mal sahibinin şirket tasarrufunda herhangi bir yetkisi yoktur. Müdarebe şirketinin bir başka türü daha vardır. Ortakların her ikisi de sermaye koyar, buna ilave olarak biri emeğini de ortaya koyar. Mesela iki kişinin elinde 3.000 lira olsa, bu paradan 2.000 lirası birine, 1.000 lirası diğerine ait olsa, 2.000 liranın sahibi olan kimse, 1.000 liranın sahibi olan kimseye kazancın yarı yarıya olması üzerine anlaşarak, yani 3.000 lira üzerinde tasarrufta bulunmasına izin verse, bu şirket sahih olur. Böylece 1.000 liranın sahibi, 2.000 liranın sahibi yanında müdarip yani çalışan ortak ve ayrıca mal ortağı sayılır. Müdarebenin bir başka çeşidi de iki kişiden sermaye, bir üçüncü kişiden emeğin birleşmesiyle meydana gelen ortaklıktır. Bunların hepsi müdarebe şirketi statüsüne girer. Müdarebe şer'an caizdir. Nitekim Abbas bin Abdülmuttalip bir takım şartlar koşarak müdarip ortağa sermaye verir ve yapacağı ticarette ona bir takım şartlar koşardı. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca o bunu hoş karşılamıştır. Müdarebe şirketinin cevazı hakkında sahabelerin icması da gerçekleşmiştir. Nitekim İbni Ebu Şeybe, Abdullah bin Hümeyt'ten, o babasından, o da dedesinden şunu rivayet etmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a müdarip ortaklığa dayalı yetim malı verildi. Ömer bu malla ticaret yaptı ve elde ettiği kârı yetimle paylaştıktan sonra ortaklıktan ayrıldı. İbni Kudame, El-Muni kitabında Malik bin El-Ala bin Abdurrahman'dan, o da babasından, o da dedesinden şunu rivayet etti. Osman radıyallahu anh, kârını aralarına paylaşmak koşuluyla müdarebe ortaklığı yapmak üzere kendisine mal vermiştir. Yine İbni Kudame, İbni Mesud ve Hakim bin Hizam'dan şunu rivayet ettiler. O ikisi, yani Osman ve dedesi Yakup el-Medeni, müdarebe şirketinde çalışan ortak idiler. Bütün bunlar sahabenin gözü önünde cereyan etmiştir. Hiçbirinin bu uygulamaya karşı çıktığı ve inkar ettiği görülmemiştir. Böylece müdarebe şirketinin cevazı hakkında sahabelerden icma hasıl olmuştur.